üçüncü ayrımın başı, iğneler ve oğullar. Baharın sonundan yazın ortasına dek posta kutum, cep telefonum ve sosyal medya sayfalarım oğul vermiş arı kolonileri hakkında tavsiye isteyenlerle dolup taşar. Rab arıcı olduğu için oğul kelimesini gördüğümde ilk düşündüğüm şey bir bal arısı kraliçesinin binlerce sadık işçi arısı ile küme halinde kovanını yeni koloni kuracak, uygun bir yer bulmak için terk etmesi sürecidir. Eğer tavsiye isteyen bir kişi bal arısı kümesi gördüyse, yerel arıcılık derneğiyle görüşmelerini öneririm. Çünkü onlar genelde bir küme toplayıcı gönderirler. Ancak eğer soruyu soran bizim buradan biri ise, genelde Rab arı kıyafeti ve eski bir hasır çamaşır sepetiyle arabaya atlar, arıları yakalayıp onları eve getirmeye çalışır. Arıcılar bir bal arısı kümesini alıp yeniden iskan etmekten aldıkları zevki başka hiçbir şeyden almazlar ve eğer evde fazladan bir kovanımız yoksa bu kümeyi Rab'dan almaktan mutlu olacak başka arıcılar da yakınımızda hep vardır. Arıları yakalamak için bir tür kap almak gereklidir. Tıpkı eve giderken kapı düzgün bir şekilde kapatacak bir kapak almak gibi. Acemiler için tavsiye edilse de aslında arı kıyafeti giymek o kadar da gerekli değildir. Bazı arıcılar kendilerini asla korumadan arıcılık yaparlar. Doğal Arıcılık Vakfı'nın başkanı harika insan Heidi Herman'ın bir yaz ortası kümesini yakaladığını, elleriyle onları hasır bir kovana topladığı, sonra da boş bir kovana onları boşalttığı bir videosu var. Hepsini yaz kıyafetleri giyerken yapıyor. Bu ciddi bir inanç ve güven gerektirir ve herkes için uygun değildir. Heidi'nin videosundaki oğul bahçesindeki kovanların birindendi. Yani arılar ve Heidi birbirlerini tanıyordu. Heidi arıların yanındayken her zaman böyle rahat olmamıştı. Gerçekten de arı sokması korkusu 20 yıl önce arıcılığa başladığında üstesinden gelmesi gereken ilk şey olmuştu. Buna yavaş yavaş yaklaşmayı seçti. Önce koruyucu giysiden maske ve eldiveni çıkardı. Sonrasında hiç koruma olmadan bir kovanı açabiliyordu. Heidi o anı bir tür birliktelik olarak niteliyor. Rab özellikle de kökeni bilinmeyen arılarla ilgilenirken kıyafet giymeyi tercih ediyor. Oğul vermiş bal arılarını sokma ihtimali her zamankinden daha azdır. Çünkü kovandan ayrılmadan önce çok fazla bal yerler. Bu yüzden uysaldırlar. Ayrıca o kadar doludurlar ve bal mideleri öylesine şiştir ki iğne batırmak için karnını kıvırması kolay değildir. Bazı oğulları toplaması diğerlerinden daha kolaydır. Hafifçe süpürüp sallayıp bir kutuya aktarabilirsiniz. Eğer oğul güvercinlikte ya da döşeme tahtası altında yeni kalıcı evlerini yapmaya karar verdiyse, merdiven gibi ya da tornavida gibi başka araçlara da ihtiyacınız olabilir. Rab'ın yaşadığı en zorlu toplama bir oğul değildi. Satın, Waldron belediye binasının iç ve dış duvarları arasına kurulan yabani bir koloniydi. Belediye meclisi bölgedeki arıcılara sormuştu ama kimse bu işi üstlenmemişti. Muhtemelen binanın dış ahşap duvarının tamamen çıkması gerektiği için uğraşmak istememişlerdi. Bu çok zaman alacak bir işti ve koloninin hayatta kalması için en önemli şey olan kraliçeyi yakalamanın da garantisi yoktu. İşçiler giderek artan sayılarda gelip gidiyorlardı ve alan toplu aktiviteler için kullanıldığı için eğer arıları çıkaramazlarsa öldürmek zorunda kalacaklardı. Rab son umut olarak devreye girdi. Rab bu tip meydan okumalara bayılır. Bu yüzden 4 hafta boyunca yavaş yavaş, titizlikle ve büyük bir incelikle dış duvarı söktü. Bir dizi kirişe yayılarak çatıya kadar uzanan devasa petek ortaya çıkmış oldu böylece. Koloni uzun bir zamandır burada yaşıyor olmalıydı ve öylesine büyümüştü ki artık duvarın içine sığmıyordu. Bu yüzden de insanlar giderek artan bir şekilde arılardan şikayetçi oluyorlardı. Rab hemen koloninin anca 2 parça halinde taşınacak kadar büyük olduğunu hesapladı. Çalışırken binanın iki yanına brandalar gerdi çünkü hava sıcak olsa da nemliydi de. Bu yüzden Rab'ın çalıştığı zamanlar dışında da peteğin korunması gerekiyordu. Bir cumartesi öğleni fırtına ve yağmur uyarılarının ardından Rab ulaşabildiği arıları oradan taşımaya ve içlerinde kraliçe olmasını ummaya karar verdi. Oralılardan birinin de yardımıyla peteğin görünen kısmını kesti ve kuluçka hücreleri ve binlerce işçi arı ile birlikte bir karton kutuya aldı. Peteği kesmeye başladığında arıların peteklerini mekanın dış kaplamalarını iç kaplamalara bağlayan çivilerin etrafına kurduklarını anladı. Çivilere bağlı olmayan kısımlar kutuya düşerken Rab Kraliçenin çatıya kadar uzanan sıkıca bir araya gelmiş bir grup arının arasında olabileceğini fark etti. Rab kolay kolay pes etmez. Zamana karşı bu yarışta uzun, ince bir kutu yapıp çatının altında kalan peteğin etrafına sıkıştırıp onu bir gece orada bıraktı. Kraliçe ve yakalayamadığı diğer işçilerin buraya ineceğini ümit ediyordu. Halen mekanın bir duvarına bağlıydı ama artık bu kutunun içindeydi de. Ertesi akşam geç saatte geldik. Rab kutunun içindeki peteği duvardan ayıracaktı. Bu kurtarma operasyonunun son kısmı hem de ne operasyon. Sicim gibi yağmurun altında gerçekleşti. Gece yarısından biraz önce eve yorgun ama muzaffer bir şekilde arabanın arkasındaki iki kutuya doldurulmuş bal petekleri ve on binlerce arı ile döndük. Eve geldiğimizde Rab kutuların içindekileri boş bir peteğe boşaltıp kapağını kapattı. Ertesi gün geride kalanları toplamaya gidene kadar kurtarma operasyonunun başarıya ulaşıp ulaşmadığını anlayamayacaktık. Geri döndüğümüzde Rab bir kümelenmeye benzeyen hiçbir şey görmedi neyse ki. Yalnızca bir avuç kafası karışmış, yolunu şaşırmış arı vardı. Ne büyük rahatlık. Kraliçeyi ve neredeyse tüm işçi kolonisini peteklerinin büyük bir kısmıyla tam zamanında toplamayı başarmış gibiydi. Beklenen fırtına da o öğleden sonra geldi. 3 yıl geçti ve bu mucizevi şekilde kurtulan kolonimize belediye binası arıları diyoruz. Yeni evlerine çok iyi uyum gösterdiler. En az 2 oğul verdiler ve kalbimizde özel bir yere sahipler. Ancak oğul mevsimindeki tüm kümelenmeler bal arısı oğulları değildir. Eğer bir kuş yuvasının girişinde ya da birinin çatısının saçağı altında arı kümelenmesinden bahsediliyorsa ve eğer küme binlerle değil onlarla ifade edilebiliyorsa onların odun yaban arıları olduğunu söyleyebilirim. Odun yaban arıları mahallenin yeni delikanlıları. Avrupa anak arasında ve Asya'nın bazı bölümlerinde sık görülen bu türün Britanya ve İrlanda'ya ilk kez nasıl geldiği tam bilinmiyor. Kuzey Avrupa'dan Manş üzerinden rüzgarla savruldukları ya da ithal edilen bitkilerin toprağında kış uykusuna yatmış kraliçelerinin geldikleri düşünülüyor. Sonuçta 2001 yılında New Forest'a çıkmalarından bu yana hızla yayıldılar. Öyle başarılı ve hızlı yayıldılar ki şu an İskoçya'nın kuzeyinden İrlanda denizine dek uzanıyorlar. İlerlemeleri AEKKC tarafından izleniyor ve şu ana dek yerel türlerimizi etkilemiş durumda değiller. Bu yüzden de istilacı tür olarak değerlendirilmiyorlar. Gerçi kutularına dadanmayı çok sevdikleri için mavi baştan karalar bu konuya katılmayabilir. Özellikle de kolonisini başlatmak için bir yer arayan odun yaban arısı kraliçesi tarafından yuvasını yaparken yuvadan kovulanlar. Odun yaban arısının baş arısı hem de diğer türler zorluklar çekerken muhtemelen yuva yapmaktaki eşsiz yaklaşımına dayanır. Çoğu yaban arısı yere yakın yerlerde yuva yapar. Bunlar terk edilmiş kemirgen yuvaları, kompost yığınlarının altı ya da ot topakları olabilir. Ama odun yaban arıları içi boşalmış ağaçları ve kuş yuvalarını, özellikle de öncesinde bir kuşun yuvaladıklarını tercih eder. Biz ulus olarak kuş severiz ve kendisine saygısı olan hiçbir yaban hayatı bahçıvanı da bahçesinde kuş yuvası koymadan edemez. Bu yüzden de bu fırsatçı tür için bahçemizde her zaman uygun yuva yerleri bulunur. Bu alışılmışın dışında yuva yerleri için diğer arılarla rekabete giriştikleri de söylenemez. O zaman odun yaban arılarının neden bu kadar başarılı oldukları da bir muamma değildir. Aslında konu sadece sevdikleri kuş yuvaları değil. Bu tür düzenli olarak ev saçaklarında ve çamaşır kurutucusu açıklıkları ve posta kutuları gibi insan yapımı boşluklarda da yuva yaparlar. Kolayca bulunan bu konumların tek dezavantajı odun yaban arılarını bal mumu güve tırtılına karşı savunmasız bırakmasıdır. Odun yaban arıları genelde göz hizasının üzerinde yuva yaptıkları için onları bulup izlememiz kolaydır. Birkaç yıl evvel bir odun yaban arısı kraliçesinin yuvasını önceden büyük baştan kara ailesine ev sahipliği yapmış, Diana'nın bahçesindeki eski bir topun içine yapışını izlemiş ve büyülenmiştim. Aynı yaz Sedgehill'deki Berrybrook Farm'a yakın bir yerde çiftçilik yapan David, sulu harç tankerinin yanındaki eski fare yuvasına yuva kurmuş bir arı kolonisi göstermişti. İnanılmaz bir biçimde koloninin 3 aylık döngüsü boyunca David haftada en az 2 kez tankeri tarlaya sürmeye devam etmiş, her seferinde tarla yolunun tam karşısındaki arazi kapısının içinde tam olarak aynı yere akşamları park etmişti. Polen ve nektarla dolu işçi arıların toplayıcılık gezilerinden dönüp evlerinin geçici bir süre için kaybolduğunu görmeleri kafa karıştırıcı olmuş olmalı. Bu koloninin hikayesine dair en sevdiğim şey, tankeri traktörüne bağlarken arıları rahatsız ettiği için David'i bir ya da iki kere sokmuş olsalar da arıları kapı dışarı etmeyi hiç düşünmemiş olması. Keşke David gibi başkaları da böyle bir yaşa ve yaşat tarzına sahip olsa. Yuva konum seçimleriyle ortaya çıkan açık ipuçlarının yanı sıra odun yaban arıları, üç renkli bir bayrak gibi kızıl göğüs, siyah karın ve bembeyaz bir kuyruktan oluşan karakteristik renkleriyle görsel olarak da tanınması en kolay yaban arılarındandır. Kızıl göğsü sanki vücudunun ortası tüysüzmüş gibi bir izlenim yaratır. Bazı yaban arısı türlerinin aksine bu türün kraliçesi, işçileri ve erkekleri birbirinden çok farklı değildir. Bu yüzden de onları ayırt etmek zordur. Yalnız kraliçeler diğerlerinden daha büyüktür. Tanınmaları kolay demiş olsam da odun yaban arılarının pek çok farklı şekle girdiğini de söylemem lazım. Bazıları tamamen siyah, bazıları ise siyah ve beyaz kuyruklu olabilir. Bu sene arazimizdeki bir aynı sefanın içinde uyuyan tamamen siyah bir erkek buldum mesela. Aslında erkek olduğunu sandım. İyice bakmak için elime tırmanmasını sağladım. Ama fotoğrafını Twitter'da paylaşıp da Stephen Falk'tan bunun bir dişi olduğunu duyunca hatamı fark ettim. Eğer bunu o zaman fark etmiş olsaydım çok daha heyecanlı olurdum. Üzerlerinde toplayıcılık yapan kısa dilli türleri görmüş olsam da aynı sefa genellikle odun yaban arılarıyla ilişkilendirilen bir tür değildir. Odun yaban arıları genelde böğürtlen, ahu dudu ve dağ muşmulası gibi Rosaceae familyasından çiçeklere ilgi gösterir. Ayrıca süpürge otu, kar üzümü ve serint gibi aşağı sarkan çiçekleri de severler. Bizim arazimizde en çok sevdikleri bitki ise kara kafes otudur. Eğer benimle temasa geçmelerine sebep olan oğul bir odun yaban arısı kolonisi ise benimle temasa geçen kişiyi arıları yalnız bırakması için ikna etmeye çalışırım. Koloninin bir oğul gördüğünüzü söyleyebileceğiniz bir aşamaya gelmesi için yuvanın en azından birkaç aydır yapılmış olması gerekir. Aktivitedeki ani artış koloninin yeni yavru kraliçeler ürettiği bir tür koku ya da feromon salgılayarak bu yeni ortaya çıkmış kraliçelerin kilometrelerce öteden bile tüm erkekleri çektiği anlamına gelir. Genelde başka kolonilerin erkekleri yuvanın etrafında toplanır, delice girişte dans eder ve birbirlerine çarparak genç kraliçelerin uyanmasını bekler ve dünyaya bir oğul izlenimi verir. Bu çiftleşme öncesi aşamanın uzun sürmeyeceğini bilmek önemlidir. Birkaç gün ya da en az bir hafta. Eğer hayatlarına müdahale edilmezse ve ilaçlanmazlarsa yavru kraliçeler kısa sürede yuvayı terk eder. Onlar terk edince bekleyen erkekler de onların üzerine gelir ve çiftleşme gerçekleşir. Britanya ve İrlanda'da diğer yaban arıları gibi kraliçelerin gelip onları bulmasını bir randevu istasyonunda beklemek yerine bu taktiği uygulayan tek erkek odun yaban arısıdır. Odun yaban arılarının bu taktiği ağaç kovukları ve benzeri yerlerde yuva yapma alışkanlıklarından ötürü mü geliştirdiklerini merak ediyorum. Yerin altında bazen 5 metre uzunluğunda tünellerde yuva yapan yaban arıları feromonları ile dış dünyayı ayırt eden onca topraktan ötürü çok daha fazla zorluk yaşıyor olmalılar. Belki de odun yaban arısı kraliçeleri diğer yaban arılarına göre daha güçlü feromonlar salgılıyorlardır. Britanya ve İrlanda'daki diğer yaban arısı türlerinin aksine odun yaban arısı kraliçesi çok eşlidir. Yani birden fazla kez çiftleşebilir. Ayrıca Britanya'daki tüm yaban arılarından daha kısa çiftleşme süresine sahiptirler. Çiftleşme bitince tıpkı diğer yaban arıları gibi yeni odun yaban arısı kraliçeleri nektar toplar ve sonraki bahara kadar kış uykusuna yatar. Kalan işçileri ve dans edip sıçrayan erkeklerle birlikte eski kraliçe birkaç haftadan daha uzun süre hayatta kalamaz. Yani bir odun yaban arısı oğluna rastladığımızda en ilginç canlılardan birine yaşam döngülerini tamamlamak için ev sunmuş olduğunuz için keyfinize bakabilir ve bunu kutlayabilirsiniz. Son bir uyarı yapmadan geçmeyeyim. Odun yabalarlarının bu son yuva döngüsünde dişi muhafız arılar teyakkuzdadırlar ve yeni kraliçeleri korumakta normalden biraz daha fazla savunmacı olabilirler. Benim tavsiyem erkekler dışarıda dans ederken odun yaban arısı yuvalarından uzak durun. Bunu geçmişin acı tecrübeleriyle söylüyorum. Bir keresinde Worcestershire'daki Severn Nehri'nin kenarındaki yaşlı bir gürgen ağacının uyuğunda yuva yapmış aktif bir odun yaban arısı kolonisine denk gelmiştim. İngiltere'de ortaya çıkışlarının hemen sonrasındaydı ve onları bulmuş olmak çok heyecan vericiydi. Anı yakalamak için dans eden erkekleri çektiğim bir video yaptım. Bu bir odun yaban arısı yuvası diye başladım. Gördüğünüz üzere bu arılar saldırgan değildir. Benim burada bulunmama asla aldırmıyorlar. İşte tam bu noktada gelen bir işçi kafama çarptı ve saçıma takıldı. Utanarak söylüyorum ki çok kötü yönettim bu durumu. Kafamı salladım ve olay çıkardım. Bu da muhafız arıların dikkatini çekti tabii. Onlar da hızla bana vızıldayarak gelirken ben de koşabildiğim kadar hızla yuvadan uzağa koştum. Yine de beni takip ettiler ve sol kulağımdan iki kere soktular. Rugby oyuncularının gurur duyacağı karnabahar gibi şişmiş bir kulağım oldu. Ama o güne geri dönüp baktığımda o yaban arıları tarafından sokulmayı hak ettiğimi hissediyorum. Yuvaları ve yaşam döngülerine daha fazla saygı göstermeliydim ve gelip giden işçilerin yolları üzerinde durduğumun farkında olmalıydım. Muhafız arılar sadece işlerini yapıyor. Saçımda takılı kalınca tehlike sinyalleri göndermiş olması muhtemel kız kardeşlerini koruyordu. Eğer o kadar şapşalca davranmış olmasaydım sokulmazdım da. Söylemeye gerek bile yok. O videoyu YouTube'a yüklemedim. Bir arı provok olmadan sizi çok nadiren sokar. Gerçekten de çoğu arı cinsi sizi sokamaz. Yaban arıları genelde oldukça barışçıl ve nazik canlılardır. Evet, dişilerin iğnesi vardır ama yalnızca mecbur kalırlarsa kullanırlar. Gidip insanları sokmaktan daha önemli işleri vardır. Normalde yaban arısının üzerine oturmanız saklandığı bir bota ayağınızı sokmanız, yuvasını rahatsız etmeniz lazım ki sizi sokmak zorunda kalsın. O zaman bile bu bir savunma eylemidir. Arıların soktuktan sonra öldüklerine inanılır. Bu dişi bal arıları için doğrudur ama yaban arıları için değil. Yaban arılarının iğneleri toplu iğneye benzer ve deriyi deldikten sonra kolayca geri çekilebilir. Eğer bir yaban arısı sizin varlığınızı tehdit olarak algılarsa kibarca sizin çok yakın olduğunuzu ve uzaklaşmanızı istediğini belirtir. Yaban arıları bunu orta bacaklarından birini havaya kaldırarak sanki size el sallayarak yaparlar. Eğer uzaklaşırsanız arı rahatlar ve bacaklarını indirir. Eğer daha da yaklaşırsanız arı bundan mutsuz olur ve havaya bir bacağını daha kaldırır. Eğer bu uyarıya rağmen yine de daha yakına giderseniz iki ayağını birden paralel şekilde kaldırır ve sırtını dönerek size iğnesini gösterir. Bu davranış poz, nadiren sokulmanızla sonlanır. Aslında enerjisinin düşük olduğu, uçup gidemediği ve sizin alanından en kısa sürede gitmenizi istediği anlamına gelir. Erkek yaban arıları da aynı şekilde poz verirler ama iğneleri olmadığı için bu bir blöftür. Bal arıları işçilerinin bal depoları ya da kraliçelerinin tehdit altında olduklarını hissettiklerinde kullandıkları iğneleri vardır. Eğer hayatlarını tehdit ettiğinizi düşünürlerse de iğnelerini kullanmayı deneyebilirler. Yaban arısının aksine bal arısı işçisinin iğnesi çengellidir ve battıktan sonra cildinizin altında kalır. Sokma alanından uzaklaşmaya çalışırken iğnesi ve bağırsakları kopar. Yani iğneye zarar vermeden arıyı vücudunuzdan hızla ayıramazsınız. Talihsiz arı ölecektir. Bal arısı kraliçeleri defalarca sokabilir ama neredeyse tüm hayatlarını kovanda geçirdikleri için onlarla karşılaşma ihtimaliniz pek azdır. Erkek bal arılarının da diğer tüm erkek arılar gibi iğnesi yoktur. Bal arısı kolonilerinin çok uysaldan oldukça hırçına uzanan farklı mizaçlara sahip olduğunu söylemek gerek. Elbette bu genetiğin sonucu bazı melezlerle uğraşmak uzman arıcılar için bile zordur. İşin iyi yanıysa kovanlarına yakın olan kimseye sokmazlar. O yüzden bahçeyle uğraşırken ya da doğada yürürken sokulmak endişesi taşımanıza gerek yok. Ama bal arısı sokmasına karşı alerjiniz varsa yanınızda her zaman bir EpiPen taşımalısınız. Yalnız arılardan bazılarında bazı Andrena cinsleri de dahil olmak üzere iğne zaman içinde gereksiz hale gelmiştir. İğnesi olan türler de bunu nadiren kullanır ve çoğunun iğnesi o kadar zayıftır ki insan derisini bile delemez. Birkaç tane istisna vardır. Britanya ve İrlanda'daki en küçük yere yuva yapan yalnız arı türleri, Lasiogloossum ve Halictus cinsleri, insan derisini delebilecek tam kapasite iğnelere sahiptir ve sokmaları daha sert etki yaratır. Eğer bahçenize arı kutuları koyar ya da kamusal bir alanda denk gelirseniz, bu ufak arıların onların içinde yuva yaptığını göremezsiniz. Çünkü kutular oyuğa yuva yapan, duvarcı ya da yaprak delen arılar daha çok çeker. Bir duvarcı ya da yaprak delen arının soktuğu duyulmamış şey değilse de arılara sert davranmadığınız sürece bu neredeyse olanaksızdır. Gezegenimizdeki diğer yabani arıların büyük bir kısmı iğneye bile sahip değildir. Genelde tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan Meliponini oymağında 500 tür vardır. Bu iğnesiz arılar yüksek derecede sosyal toplumlar kurarlar. Kraliçeleri erkek ve işçi arıları vardır ve Avrupa bal arıları gibi polen toplayıp bal depolarlar. Arıcılar için anlamlı olacak seviyede bal toplayan yalnızca birkaç iğnesiz arı vardır. Ancak koruyacak bal depoları olduğu için doğanın onları da bal arıları ve yaban arıları gibi iğneyle donatacaklarını düşünürsünüz. İğnenin yokluğu bu arıları ısırmaya yönlendirir. Yüksek sayıda bir araya geldiklerinde bazı avcıları caydırabilseler de hepsine bunu yapamazlar. Bazı iğnesiz arı türleri daha büyük ısırarak davetsiz misafirlerden kovanı koruyan, koloninin kalanından daha büyük dişi işçi arılardan oluşan bir asker arı sınıfı üretmiştir. Sokulmanızın çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünürsek çok fazla insan gerektiğinden daha dikkatlidir arılara karşı. Bu korku dünyanın bazı kısımlarında özellikle de kıra nazaran çok daha az böcekle karşılaşılan kentsel alanlarda sıkça görülmektedir. Bu korku böcek korkusu ya da entomofobi olarak bilinir ve her yönüyle akıl dışıdır. Yine de bu korkulara sahip olan insanlara kızmıyorum. Dünyadaki her şeye olan sevgim bir yana, benim de arı sokması korkum olduğunu söylemem gerek. Saçıma bir odun yaban arısı takıldığında nasıl davrandığımı hatırlayın. Bu korku nereden geliyor hiçbir fikrim yok. Arı ve eşek arısı sokmalarına karşı çok alerjik olan annemden bana geçmiş olabilir ya da belki de daha önce birkaç kez sokulmuş biri olarak yeniden sokulmak istemiyorumdur. İlginç bir şekilde birkaç yıl önce Blandford sineği denilen bir şey tarafından ısırıldım. Ve onu bacağımda gördüğümü ve beni ısırdığını hatırlıyorum ama alt tarafı bir sinek diye önemsememiştim. Görünüşü bana acı ya da rahatsızlık verecek gibi değildi, o yüzden de korkmamıştım. Beni ne kadar hasta edeceğini bilmiyordum. Eğer bir sinek tarafından ısırılmanın yüksek ateş, grip belirtileri ve bire fıçısı büyüklüğünde bir bacak anlamına geldiğini bilseydim, dillere destan bir biçimde kaçardım. Beni sokan böceklere karşı dikkatli kılan kafamda yol açacakları acı ile kurduğum ilişki. Arı ya da eşek arısı tarafından sokulmak o kadar da acıtmıyor. Kaşıntıları da sivrisinek kaşıntısından fazla değil. O zaman niye bu kadar mesele ediliyor? Çoğu insan böceklerin hepsinden iğrenerek büyür. Arı kovanına ya da dev eşek arısı yuvasından sokulmak korkusuyla uzak durmayı anlayabilirim. Ve bazı insanların ciddi fobileri olduğunu, örneğin örümcekler ya da güvelere karşı biliyorum. Ama sürünen, kayan, kaçışan, kanat çırpan veya vızıldayan her şeyi devamlı ezme güdüsünü algılayamıyorum. Bu davranış genelde ev içinde oluyor. Yani böcekleri doğal ortamlarında kabul ediyoruz ama inşa ettiğimiz iç mekanlarda edemiyoruz. Bu da böceklerin kirli ve hastalık taşıyıcı olarak bize öğretilmesiyle ilgili olabilir. Bilmiyorum ama keşke daha çok insan bu içgüdü ve alışkanlıkları bastırabilse ve Berry Brook Farm'daki David gibi yaşa ve yaşat zihniyetini geliştirebilse. En azından onları öldürmek yerine kavanozlarda yakalayıp dışarıya bırakmayı değerlendirin. Böylece yaşam döngülerini tamamlayabilir ve ekosisteminize katkı sunabilirler. 13. ayrımın sonu.